Ayrım 5, Baba, Mario Puzo, sayfa 54. Düğün pastası kesildiğinde hava neredeyse kararmak üzereydi. Pasta takdirle karşılandı, yendi. Nazzorine tarafından özel olarak hazırlanan pastanın kremayla yapılan süsleri öyle lezizdi ki, gelin sarışın güveyin kolunda balayı yolculuğuna çıkmadan önce bol bol tıkındı. Baba nazik davranışlarla konukların bir an önce gitmelerini sağladı. Bu arada içinde FBI adamlarının bulunduğu siyah arabanın yokluğuna da dikkat etti. Sonunda bahçedeki özel araba yolunda direksiyonunda Freddy'nin oturduğu uzun siyah Cadillac'tan başka araba kalmadı. Baba yaşına yapısına göre oldukça atik bir hareketle öne bindi. Sonny, Michael ve Johnny arkaya oturdular. Don Corleone oğlu Michael'a kız arkadaşın yalnız başına şehre dönebilecek mi diye sordu. Michael başını salladı. Tom meşgul olacak. Baba Hagen'ın düşünceli davranışından memnun kalarak başını salladı. Benzin hala karneyle verildiğinden Manhattan'a giden Belt Parkway'de trafik sıkışık değildi. Bir saatten daha kısa bir süre sonra araba Fransız Hastanesi'nin sokağına girdi. Yolda baba en küçük oğluna derslerin nasıl gittiğini sormuş, Michael başını sallamıştı. Peşinden arkada oturan Sonny, "Johnny Hollywood'daki işi beceremeyeceğinizi söylüyor," demişti babasına. "Oraya benim de gitmemi, yardımcı olmamı ister misiniz?" Don Corleone lafı gevelemeden, "Tom bu gece gidiyor, yardıma ihtiyacı yok. Basit bir mesele bu," dedi. Sonny Corleone güldü. "Johnny bu işi halledeceğinize inanmıyor. Onun için gitmemi isterseniz diye düşündüm de." Don Corleone başını arkaya çevirdi. "Benden niçin kuşkulanıyorsun?" diye sordu Johnny Fontaine'e. "Vaftiz baban yapacağını söylediği şeyleri her zaman yapmadı mı? Kendimi aptal yerine koyduğum oldu mu hiç?" Johnny heyecanla özür diledi. "Babacığım, film yapımcısı büyük bir Pezzo Novante. Gerçekten dişli biri. Onu parayla bile harekete geçiremezsiniz. Nüfuzlu dostları var. Benden de nefret ediyor. Bu işi nasıl halledeceğinizi bilemiyorum." Baba sevgiyle gülümseyerek cevap verdi. "Sana söylüyorum. Bu rol senin olacak." Michael'ı dirseği de dürttü. "Vaftiz oğlumu hayal kırıklığına uğratmayacağız değil mi?" Babasından asla şüphe etmeyen Michael başını güvenle salladı. Hastanenin kapısına doğru yürürlerken Don elini Michael'ın omzuna koydu. Ötekiler öne geçtiler. "Üniversiteyi bitirince gel benimle konuş oğlum," dedi. "Senin için bir takım tasarılarım var. Hoşuna gidecek." Michael hiçbir şey söylemedi. Don sinirli sinirli içini çekti. "Nasıl biri olduğunu biliyorum. Hoşuna gitmeyen bir iş vermem sana. Düşündüğüm çok önemli ve çok değerli bir şey. Şimdilik seçtiğin yolda ilerle. Ne de olsa erkeksin sen. Ama okulunu bitirince bana gel. Bir oğlun babaya gelişi gibi." Cenko Abbandando'nun karısıyla üç kızı siyahlar içinde hastanenin bembeyaz koridorunda besili bir tavuk sürüsü gibi duruyorlardı. Babanın asansörden çıktığını görünce kurtarıcı gelmişçesine ona doğru koşuştular. Anne Abbandando siyah giysisi içinde pek metindi. Kızlarının üçü de tombul ve gösterişsiz şeylerdi. Anne Don'un koluna sarılarak "Ah bir azizsiniz siz," diye sızlandı. "Kızınızın düğün gününde buraya geliyorsunuz. Ne büyük bir insansınız." Don Corleone 20 yıldır benim sağ kolum olan bir kişiye nasıl saygı duymam diye kadının teşekkürüne karşılık verdi. Kadının pek yakında kocasının öleceğine, dul kalacağına inandığını hemen anlamıştı. Cenko Abbandando bir yıldır bu hastanede yatıyor, kanserden yavaş yavaş eriyordu. Karısı da onun öldürücü hastalığını hayatın bir parçası olarak kabul etmişti. Bu gece hasta ağırlaşmıştı. Mrs. Abbandando, "İçeri girin, zavallı kocamı görün," dedi. "Hep sizi istiyor zavallı adam. Düğüne gelmek istedi ama doktor izin vermedi. Sonra bu büyük günde kendisini görmeye geleceğinizi söyledi. Ben inanmamıştım. Ah, erkekler dostluğun anlamını biz kadınlardan daha iyi biliyorlar. İçeri girin, onu mutlu edersiniz." Bir hasta bakıcı ve bir doktor Cenko Abbandando'nun odasından çıktılar. Kızlardan biri çekine çekine, "Doktor Kennedy, artık içeri girebilir miyiz?" diye sordu. Doktor Kennedy onlara şöyle bir baktı. Bu insanlar içerideki adamın ölmek üzere olduğunu, çok acı çektiğini anlamıyorlar mıydı? Onu sükun içinde ölmeye bıraksalar daha iyi olurdu. Yalnız ailesi içeri girebilir. Kadınla kızlarının ne düşündüğünü öğrenmek ister gibi orta boylu tıkmaz adama döndüklerini görünce bayağı şaşırdı. Yaşlı adam, aziz doktorlar dedi, sesinde İtalyan olduğunu gösteren belli belirsiz bir şive bozukluğu vardı. Hasta gerçekten ölmek üzere mi? Evet. O halde yapabileceğiniz bir şey kalmamış. Artık biz gerekli işleri üzerimize alıyoruz. Hastayı avutur gözlerini kaparız. Onu gömer cenaze töreninde ağlarız. Sonra karısına da çocuklarına da göz kulak oluruz. Don bunları Mrs. Abbandando'nun gerçeği anlaması için söylemişti. Mrs. Abbandando ağlamaya başladı. Doktor Kennedy omuz silkti. Bu köylülere dert anlatmak çok zordu. Yapacak bir şey kalmamıştı. Yine de büyük bir nezaketle, ''Lütfen hasta bakıcıyı bekleyin.'' dedi. ''Sizi içeri o alır.'' Beyaz önlüğünü dalgalandırarak koridordan aşağı yürüdü. Hasta bakıcı yeniden odaya girdi. Hemen de çıktı. Kapıyı kapamadı. ''Hasta acı çekiyor.'' dedi. ''Lütfen onu heyecanlandırmamaya çalışın. İçeride fazla kalmayın.'' Cenko Abbandando uzun süreden beri ölümle pençeleşiyordu. Şimdi mücadeleye son vermiş, yastıkların üzerinde solgun bitkin yatıyordu. Don Corleone neşeyle, ''Cenko, sevgili dostum.'' dedi. ''Oğullarımı da getirdim sana saygılarını belirtsinler diye. Johnny bile geldi.'' Ölmek üzere olan adam bakışlarını minnetle babaya çevirdi. Gençlerin bir deri bir kemik kalmış elini sıkmalarına izin verdi. Karısı ile kızları yatağın çevresinde toplanmışlar, onu öpüyor, elini tutuyorlardı. Don dostunun elini sıktı, avutmak için haydi Cenko dedi, acele et, bir an önce iyileş. Birlikte İtalya'ya, köyümüze gideriz. Babalarımız gibi meyhanenin önünde bocce oynarız. Dipnot, bocce bir oyun. Abbandando başını salladı. Karısının, kızlarının ve ötekilerin dışarı çıkmasını işaret etti. Kemikli parmakları Don'un eline sımsıkı sarılmıştı. Odadakiler babanın yanaklarından sel gibi yaşların aktığını görünce şaşırdılar. Abbandando konuşmaya çalıştı. Don kulağını onun ağzına yaklaştırdı. ''Babacığım, babacığım!'' diye inledi hasta. ''Yalvarırım beni kurtar. Ölmek istemiyorum. Etlerim yanıyor. Solucanların beynimi yediklerini hissediyorum. Babamsın, güçlüsün, beni iyileştir. Zavallı karımın gözyaşlarını dindir. Çocukken Corleone'de birlikte oynardık. Öyle günahkarım ki ölmekten korkuyorum.'' Baba cevap vermedi. Abbandando, ''Bugün kızının düğün günü.'' dedi. ''Beni reddedemezsin.'' Baba sakin ama çektiği acıdan ötürü saçma sapan konuşan hastayı etkileyen sertlikle, ''Dostum.'' dedi. ''Ben böyle bir güce sahip değilim. Olsaydım inan bana Tanrı'dan çok daha insaflı davranırdım. Ama ölümden korkma, cehennemden korkma. Ruhun için her sabah her gece dua ettireceğim. Karın çocukların senin için yakaracaklar. Bunca dua edenin varken seni nasıl cezalandırır? Bir deri bir kemik kalmış yüzde iğrenç kurnazlıkla bir ifade belirdi. Demek her şey kararlaştırıldı ha? O zaman Don Corleone buz gibi bir sesle cevap verdi. Seni nankör seni, bırak kendini artık, ölüme karşı koyma. Abbandando kendini yastıklara bıraktı. Bakışlarındaki son umut ışığı da sönmüştü. Hasta bakıcı tekrar odaya girdi. Alışkın bir tavırla onlara dışarı çıkmalarını söyledi. Don Corleone ayağa kalktı ama Abbandando elini uzattı. ''Baba'' dedi, ''burada kal. Ölümü karşılamama yardım et. Belki ölüm meleği seni burada görürse korkar da beni rahat bırakır. Ya da ona bir iki şey söylersin değil mi?'' Ölmek üzere olan adam Don'la alay ediyormuş gibi göz kırptı. ''Ne de olsa onunla kan kardeşsiniz.'' Sonra babanın gücenmesinden korkmuş gibi eline sarıldı. ''Yanımda kal, elini tutayım.'' diye atıldı. ''Herkesi alt ettiğimiz gibi o namussuzu da kafese koyarız. Baba, bana ihanet etme.'' Don Corleone ötekilere dışarı çıkmalarını işaret etti. Çıktılar. Django Abbandando'nun kurumuş elini kendi geniş avuçları içine aldı. Birlikte ölümü beklerlerken tatlı bir sesle konuşarak dostunu güçlendirmeye, rahatlatmaya çalıştı. Sanki baba insanoğlunun en iğrenç ve kanlı düşmanından Django Abbandando'nun hayatını koparıp alacakmış gibiydi. Conny Corleone'nin düğün günü istediği şekilde sona erdi. Carlo Rizzi damatlık ödevlerini ustalıkla, gayretle yerine getirdi. İçinde 20 bin doları aşkın para bulunan düğün armağanı gelinin ipek çantasına kondu. Gelin çantayı kızlığını teslim edişinden daha da güçlükle verdi ona. Carlo çantayı alabilmek için Conny'nin bir gözünü morartmak zorunda kaldı. Lucy Mancini evinde kendisinden randevu isteyeceğine emin oldu. Sonny Corleone'nin telefonunu bekledi. Sonunda sabrı tükendi. Sonny'nin evini telefonla aradı. Telefona bir kadın sesi cevap verince konuşmadan kapattı. Düğündeki hemen herkesin Sonny ile birlikte yarım saat ortadan kayboluşlarına dikkat ettiğini, Sonny Corleone'nin yeni bir kurban bulduğu söylentilerinin çoktan yayıldığını bilmiyordu. Sonny'nin kız kardeşinin şeref nedimesini de becerdiğini bilmeyen kalmamış gibiydi. Amerigo Bonasera kabuslarla dolu bir gece geçirdi. Düşünde Don Corleone'nin başında sivri bir şapka, üzerinde işçi tulumuyla cenaze salonunun önüne kurşunlarla delik deşik olmuş cesetler fırlattığını, "Unutma Amerigo, kimseye tek söz söylemeyeceksin, bunları hemen yak" dediğini gördü. Uykusunda öyle uzun inledi ki karısı onu sarsarak uyandırdı. "Ne adamsın?" dedi. "Düğünden geldikten sonra kabus görmek olacak iş mi?" Kay Adams, New York'taki oteline Pauli, Gatto ve Clemenza tarafından götürüldü. Büyük ve lüks arabayı Gatto kullanıyor, Clemenza arkada oturuyordu. Kay'e şoförün yanındaki yer verilmişti. Genç kız iki erkeği de son derece ilginç bulmuştu. İngilizceyi Brooklyn ağzıyla konuşuyor, Kay'e karşı aşırı bir kibarlık gösteriyorlardı. Kay yol boyunca onlarla havadan sudan konuştu. İkisinin de Michael'dan kusursuz bir sevgi ve saygıyla söz edişleri karşısında şaşırmaktan kendini alamadı. Oysa Michael babasının dünyasına yabancı olduğuna onu inandırmıştı. Şimdi Clemenza, Michael'ın babasının en sevdiği ve güvendiği oğlu olduğundan, aile işini onun yükleneceğinden hiç kuşkusu bulunmadığından söz ediyordu. Kay çok tabii bir sesle "sözünü ettiğiniz iş nedir?" diye sordu. Pauli Gatto direksiyonu çevirirken Kay'e garip garip baktı. Arkasından Clemenza'nın şaşkınlık dolu sesi geldi. "Mike size söylemedi mi? Mr. Corleone Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük zeytinyağı ithalatçısıdır. Savaş sona erdiğine göre işler bir aylık gelişecek. Mr. Corleone'nin Mike gibi zeki birine ihtiyacı var." Otele vardıklarında Clemenza içeri girmekle diretti. Kay itiraz edince "patron evinize sağ salim teslim edilmenizi söyledi" dedi. "Emri yerine getirmem gerek." Kay odasının anahtarını aldıktan sonra Clemenza asansöre kadar geldi, Kay'i bindirdi. Kay ona gülümseyerek el salladı. Clemenza'nın içtenlikle gülümseyerek karşılık verdiğini görünce bayağı şaşırdı. Clemenza'nın otel katibine yaklaşıp "küçük hanım deftere hangi adla kayıtlı" diye sorduğunu görmemesi daha iyi oldu. Otel katibi Clemenza'ya soğuk soğuk baktı. Clemenza avucunun içinde tuttuğu yeşil kağıt parçasını katibe uzattı. Katip derhal kendini toparladı. Anlamıştı, parayı kapar gibi aldı. Derhal "Bay ve bayan Michael Corleone" dedi. Tekrar arabaya bindiğinde Pauli Gatto "iyi bir kız" diye söylendi. Clemenza bir şeyler mırıldandı. "Mike kızı beceriyor" dedi. İçinden tabii gerçekten evli değillerse diye geçirdi. Pauli Gatto'ya "sabah beni almaya erken gel" dedi. Hagen derhal yapılması gereken bir iş verdi. Hagen karısıyla ancak pazar gecesi geç vakit öpüşüp vedalaşabildi, havaalanına gitti. Elinde Pentagon'dan bir kurmay subayın sağladığı özel kart olduğundan Los Angeles uçağında kolaylıkla yer buldu. Tom Hagen için gün yorucu ama güzel geçmişti. Django Abbandando sabahın üçüne doğru ölmüş, baba hastane dönüşü Hagen'a artık ailenin resmen konsilyorisi olduğunu bildirmişti. bu Hagen'ın nüfuz kazandığı kadar da zengin olacağı anlamına geliyordu. Don çok eski bir geleneği böylece bozmuş oluyordu. Consigliore'nin daima safkan Sicilyalı olması gerekliydi. Hagen'ın Corleone ailesinin bir üyesi olarak yetiştirilmesinin gelenek üzerinde rolü olamazdı. Kan meselesiydi bu. Consigliorelik gibi bir kilit noktası yalnız omerta kuralları içinde doğup büyümüş bir kişiye verilebilirdi. Dipnot: omerta, mafya yasası. Politikayı çizen ailenin reisi Don Corleone ile babanın emirlerini yürürlüğe koyan adamlar arasında üç tabaka yahut tampon vardı. Böylece hiçbir meselede iz tepeye kadar sürülemezdi. Tabii Consigliore hainlik etmezse. O pazar sabahı Don Corleone, Bonasera'nın kızını yaralayanlara ne yapılması gerektiği konusunda kesin emirler vermişti. Bu emirleri verirken Tom Hagen ile yalnızdılar. Daha sonra Tom Hagen yine özel olarak yanında hiçbir tanık olmadan Clemenza'ya Don'un emirlerini iletmişti. Clemenza da Pauli Gatto'ya emri yerine getirmesini söylemişti. Şimdi Gatto gerekli kişileri bulacak ve istenileni yapacaktı. Pauli Gatto da adamları da bu görevin niçin yerine getirildiğini ya da emirleri aslında kimin verdiğini bilemezlerdi. Babanın adının işe karışabilmesi için halkaların her birinin tek tek ihanet etmesi gerekiyordu. Şimdiye dek böyle bir şey olmamıştı ama yine de mümkündü. Böyle bir durumda yapılacak tek şey tamponlardan birinin ortadan kaldırılmasıydı. Consigliore'nin ne olduğu adından belliydi. Babanın danışmanı, sağ kolu, yardımcı beyniydi. Aynı zamanda babanın en yakın arkadaşı, en yakın sırdaşı. Önemli yolculuklarda babanın arabasını kullanır, toplantılarda kahvesini, sandviçini, pirosunu, içeceğini o sağlardı. Dünyada babayı mahvedecek tek kişiydi o. Ama şimdiye kadar hiçbir consigliore patrona ihanet etmemişti. Hiç olmazsa Amerika'ya gelip yerleşen güçlü Sicilyalı aileler içinde böyle bir şey görülmemişti. Bazı konularda consigliore daha serbestçe hareket ederdi. Ama babayı asla işe karıştırmamak gerekiyordu. İşte Hagen şimdi Kaliforniya'ya böyle bir mesele için gidiyordu. Bu konuda kazanacağı başarı yahut yenilginin consigliorelik görevi üzerinde etkili olacağını anlamıştı. Aile işi yönünden Johnny'nin çok istediği rolü almasının veya almamasının önemi yoktu. Asıl önemlisi Tom Hagen'ın Solotso ile Cuma günü yapılmasını kararlaştırdığı toplantıydı. Yine de Hagen baba için iki işin aynı değerde olduğunu biliyordu. İyi bir consigliore içinde mesele burada kapanırdı. Uçağın sarsıntısı Hagen'ın sinirden bozulan bağırsaklarını iyiden iyiye sarstı. Bulantısını bastırmak için hostesten bir martini istedi. Baba ile Johnny film yapımcısı Jack Waltz üzerine bilgi vermişlerdi. Johnny'nin anlattıklarından Hagen Waltz'u asla ikna edemeyeceğini anlamıştı. Ama babanın ne pahasına olursa olsun vaftiz oğluna verdiği sözü tutacağını da biliyordu. Hagen'ın bu işteki rolü aracılık yapıp bağlantıyı kurmaktı. Hagen arkasına yaslanarak o gün kendisine verilen bilgi üzerinde düşünmeye başladı. Jack Waltz, Hollywood'un en büyük üç film yapımcısından biriydi. Stüdyo kendisinindi. Anlaşmayla bağladığı düzinelerle yıldızı vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın danışma kurulunun sinemayla propaganda bölümü üyesiydi. Yani propaganda filmlerinin yapılmasına yardım ediyordu. Beyaz Saray'da yemek yemişti. Hollywood'daki evinde J. Edgar Hoover'ı misafir etmişti. Oysa bunların hiçbiri göründüğü kadar önemli değildi. Hepsi de işle ilgili dostluklardı. Waltz'un siyasi hayatta özel hiçbir dostu yoktu. Bu da onun aşırı bir gerici, çevresindekilere baskı yapmaktan hoşlanan bir kişi olmasından ileri geliyordu. Oysa böyle davranmakla düşmanlarının yerden biter gibi çoğalmasına yol açtığını bilmiyordu. Hagen içini çekti. Jack Waltz'u yola getirmenin çaresi yoktu. Evrak çantasını açıp bazı işleri tamamlamaya çalıştı ama çok yorgundu. Bir martini daha istedi, hayatını düşündü. Pişmanlık duymuyordu. Aslında işleri yolunda gitmişti. Sebep ne olursa olsun 10 yıl önce seçtiği yolun tam ona göre olduğu ortaya çıkmıştı. Başarı kazanmıştı. Her mantıklı kişi kadar mutluydu. Hayatı çok ilginç buluyordu. Tom Hagen 35 yaşındaydı. Alabroz kesilmiş saçlı, uzun boylu, narin yapılı ve kendi halinde bir insandı. Avukattı ama avukatlık sınavlarını verdikten sonra 3 yıl avukat olarak çalışmasına rağmen Corleone'lerin işinin hukukla ilgili yanına bakmıyordu. 11 yaşındayken yaşıtı Sonny Corleone'nin oyun arkadaşıydı. Hagen'ın annesinin gözleri kör olmuş, oğlu 11 yaşına bastığında da ölmüştü. İçkiye düşkün olan babası tam bir ayyaştı. Çok çalışkan bir marangoz olan baba Hagen hayatında kanuna aykırı hiçbir şey yapmamıştı. Ama içkiye düşkünlüğü aileyi mahvetmiş, adamın genç yaşta gürleyip gitmesine yol açmıştı. Tom Hagen sokaklar dolaşan, kapı aralıklarında yatıp kalkan bir yetim olmuş, küçük kız kardeşi yetimhaneye konmuştu. Ama 1920 yıllarında yardım dernekleri kendilerinden kaçan 12 yaşındaki nankör çocukları yakından izleyecek durumda değildi. Hagen'ın da gözleri hastaydı. Komşular yetimin hastalığı annesinden aldığını fısıldıyor, onun kendi çocuklarıyla oynamasını yasaklıyorlardı. Tom Hagen'dan herkes kaçıyor, uzak duruyordu. İyi kalpli, afacan, 11 yaşlarında bir çocuk olan Sonny Corleone, arkadaşını evine getirmiş, evde kalmasını istemişti. Tom Hagen'a bol bol domates salçalı makarna verilmiş, Tom bu yemeğin tadını ömrü boyunca unutamamıştı. Böylece tek kelime söylenmeksizin durum hiçbir şekilde tartışılmadan Don Corleone çocuğun evde kalmasına izin verdi. Onu bizzat doktora götürdü, gözünün iyileşmesini sağladı. Bütün bunları yaparken bir baba değil, daha çok bir koruyucu gibi davrandı. Karşılıklı ilişkilerde sevgi yoktu ama baba garip bir şekilde ona kendi çocuklarına olduğundan daha nazik davrandı. Hiçbir baskı ve istekte bulunmadı. Hukuk öğrenimi yapmayı Tom istemişti. Don Corleone'nin bir gün bir avukat evrak çantasıyla eli silahlı 100 kişinin çalacağından daha fazlasını çalar dediğini duymuştu. O sıra Freddy ile Sonny liseyi bitirdikten sonra aile işine girmekte direttiler. Baba çocuklarının öğrenimlerine devam etmemelerine çok üzüldü. Yalnız Michael üniversiteye girmiş, Pearl Harbor baskınından bir gün sonra deniz kuvvetlerine yazılmıştı. Avukatlık sınavlarını verdikten sonra Hagen evlenerek kendi hayatını yaşamaya başladı. Gelin New Jersey'li genç bir İtalyan kızıydı. Üstelik o sıralarda pek az rastlanmasına rağmen üniversite öğrenimi de yapmıştı. Tabii Don Corleone'nin evindeki düğünden sonra baba istediği işte Hagen'ı müşteri yollayarak, yazıhanesini dayayıp döşeyerek her bakımdan destekleyeceğini söylemişti. Tom Hagen başını önüne eğmiş, ben sizin yanınızda çalışmak istiyorum demişti babaya. Baba hem şaşırmış hem de memnun olmuştu. Benim kim olduğumu biliyor musun diye sormuştu. Hagen biliyordu. Tabii o sıralar babanın gücünün ne kadar uzağa eriştiğini yeterince kestiremezdi. İşe girişinden 10 yıl sonra Cenko Abbandando'nun hastalanması üzerine konsilyori vekili oluncaya kadar hiçbir şey öğrenememişti. Yine de başını sallamış, babanın gözlerinin içine cesaretle bakmıştı. ''Sizin için oğullarınızın çalıştığı gibi çalışacağım.'' demişti. Böylece tam bir bağlılık ve baş eğmeyle Don Corleone'nin üzerindeki babalık hakkını ortaya koymuş oluyordu. Anlayışı, büyüklüğü bir efsane haline gelen baba, o zaman Tom'a bu eve yerleşişinden beri ilk kez babaca bir şefkat belirtisi göstermişti. Hagen'a sarılmış, daha sonra da ona gerçek bir oğul gibi davranmıştı. Yine de zaman zaman Tom, annenle babanı asla unutma demekten geri kalmamıştı. Sanki gerçeği Hagen'a olduğu kadar kendine de hatırlatmak ister gibiydi. Oysa Hagen'ın annesini babasını unutmasına imkan yoktu. Annesi zekaca gelişmemiş bir çocuk gibiydi, kendine bakmaktan acizdi. Kansızlık yüzünden öyle hastalanmıştı ki ne çocuklarına sevgi gösterebiliyor ne de onları sever gibi davranmayı beceriyordu. Hagen babasından nefret etti. Annesinin ölmeden önceden kör oluşu çocuğu çılgına çevirdi. Kendi gözlerinin de hastalanması bir kabus gibi çöktü üzerine. Kör olacağından emindi. Babası da ölünce 11 yaşındaki Tom Hagen'ın zekası garip bir şekilde durdu. Sonny'nin kendisini bir kapının eşiğinde uyurken bulup evine götürdüğü güne kadar sokaklarda bir hayvan gibi dolaştı. Daha sonra olanlar bir mucizeydi sanki. Ama Hagen yıllarca uykusunda kabuslar içinde çırpınarak büyüyüp kör olduğunu, beyaz bastonunu yere vura vura dolaştığını, peşinden de küçük bastonlarını vura vura çocuklarının geldiğini, sokaklarda dilendiklerini gördü. Bazı sabahlar uyandığında sanki Don Corleone'nin yüzü beynine işlemiş olur, kendini emniyette hissederdi. 5. ayrımın sonu. Sayfa 67.